SBS Radio.
Evet, Levent Efe telefon attığımızda olmalı. Levent Bey merhaba.
Merhabalar.
Levent Bey, hemen Kardinal Pell'le başlamak istiyorum. Zira biz bu haberi bu sabah biliyorsunuz anons edildikten sonra, yani mahkeme kararını açıkladıktan sonra Facebook'a attığımız andan itibaren yorumlar gelmeye başladı ve şu anda da önümdeki ekranda dinleyicilerimizin yazdığı mesajlar var. Biraz tepki görmüşe benziyor bu 6 yıllık ceza, az bulanlar çoğunlukta gelen mesajlarda. Siz ne düşünüyorsunuz?
Evet, Avustralya'nın genelinde de az bulanlar olduğu gibi bu işin başından beri bir haksızlık olduğunu, kardinalin böyle bir suç işlemediğini söyleyenler de var. Tabii yasalar diyeceğini dedi. Bundan sonra bunun sorgulamanın pek bir anlamı yok. Önümüzdeki Haziran ayında gündeme gelmesi beklenen bir temiz mahkemesi var. Orada karar tamamen tersine dönebilir ya da onaylanıp Kardinal Pell cezasını çekmeye devam eder.
Aslında hakim hani gerekçesinde belirtti değil mi? Yaş ve var olan hastalıklardan ötürü böyle bir ceza öngördüğünü söyledi ama.
Evet, öyle o tür açıklamalar böyle davalarda devamlı yapılıyor. Yani her şeyi göz önüne aldığını, işte character reference denilen o öneri mektuplarını, yakınlarından gelen mektupları değerlendirdiğini, kardinalin sağlık durumunun yaşını değerlendirdiğini ifade etti. Onun için yani bu tür suçlarda, iddialarda bir karar öbürüne uymaması son derece doğal bir şey. Her vakanın kendine özgü koşulları var ve bunları uzun bir açıklamayla, naklen yayınlanan bu uzun açıklamayla bu sabah hakim hem kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna duyurdu.
Necdet Bey demiş ki kardinale verilen ceza yeterli değil, örnek bir ceza bekliyordu dünya kamuoyu demiş. Dünya kamuoyu açısından değerlendirecek olursak siz ne dersiniz?
Dünya kamuoyu açısından böylesine yüksek kademedeki bir din adamının ceza almış olması zaten çok önemli bir dönüm noktası. Bu, bütün dünyada bu konu gerçekten tekrar incelenecek. Katolik Kilisesi'nin kendisine dönüp bakması ve kendisini reform sürecine sokması talep edilecek. Yani o anlamda bütün dünyada bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Haliyle pek çok ülkede yeni kurbanlar yasa karşısına çıkıp kendisinin taciz edildiğini ifade edebilir. Yani pek çok yeni vakaya da bir öncül olabilir bu gelişme. Onun için kalbi değer bir durum. Bakalım neler olacak.
Vedat Bey de demiş ki ceza bence adaletsiz olmuş. Acaba böyle bir tecavüz ve taciz olayını sıradan biri yapmış olsaydı ne kadar ceza alırdı diye sormuş. Bir diğer dinleyicimiz de Ayhan Aktağ şöyle diyor size hitaben, Levent Efe'ye sorum demiş ama geçmiş yıllarda Lübnan kökenli bir gencin tecavüzden Avustralya tarihinin en büyük cezasını aldığını galiba çoğumuz hatırlarız. Şimdi kardinalin aldığı tecavüz cezası 6 yıl adeta bir ödül değil mi bu diye sormuş size ve ayrıca bize yönelik de şöyle demiş. Radyomuz çocuk tacizi kelimesiyle tecavüz kelimesinin arasındaki uçurumu fark edip gerçeği söylemesi gerek. Tecavüz ile taciz ayrı suçlardır demiş. Doğru, haklısınız Ayhan Bey. Zaten biz de az önce haberlerde, bakın verdiğimiz haberdeki cümleyi aynen okuyorum. 13 yaşında bir erkek çocuğuna tecavüzden ve bir diğerine de cinsel istismardan suçlu bulunmuştu diye verdik. Haberi gözden kaçmış olmalı. Levent Bey, cevap vermek ister misiniz Ayhan Bey?
Evet, o Lübnanlı gençler konusu gerçekten o zaman çok şaşkınlık uyandırmıştı. Hatırlanacağı gibi Kronalla olaylarının devamında kamuoyunda dalga dalga süren bir ön yargının peşinden geldiği iddiaları ortaya atılmıştı. Onun için yani tabii bu tür daha önce söz ettiğimiz gibi iki davayı karşılaştırmak mümkün değil. O açıdan o bir şaşkınlık uyandırmıştı. Kardinal Pell'in aldığı cezada haliyle pek çok yönden uzun yıllar konuşulmaya devam edecek bu konuda.
Evet, bir diğer dinleyicimiz de şöyle demiş. Türkiye'de kadınlara taciz ve Ensar Vakfı'nda çocuklara yapılan taciz vakalarını görmek istemeyen hukuk sorumlularını rahiple ilgili bu mahkemeyi izlemeye davet ediyorum diye yazmış bir dinleyicimiz de. Evet, Emrah Bey telefon attığımızda bakalım Emrah Bey ne diyecek? Levent Bey, hemen alalım dinleyicimizi yayına. Buyurun Emrah Bey.
Efendim, iyi yayınlar, iyi günler.
Teşekkür ediyoruz. Buyurun alalım sorunuzu.
Konuğunuza sorum. İki tane stadyum. Birisi Parramatta'da futbol sahası, yani rugby lig. Bir tanesi de işte o Olimpiyat Park'ta. Allianz mı denedi o? İki tane stadyum.
Allianz, evet.
Evet. Bu Parramatta'daki daha önce de restore edildiği, yapıldı, bir sefer düzenlendi. 30 milyondan bir para harcadılar. Bir. İkincisi, bu Olympic Park'taki şey de 2000 yılında yapıldı. Şimdi neye dayandırıyor hükümet bunu? Hangi mantıkla bu kadar parayı yeniden, zemin hatasıysa kim enlendirir? Zemini değiştirir. O da, ama bu yapılı, açık türbün, kapalı türbün, numaralı türbün hepsi mevcut, hazır. Neye dayanarak, neye istinaden bu iki stadyuma bu kadar para harcıyor? Bunu sormak istiyordum lütfen.
Evet, Levent Bey.
Evet Emrah Bey, bu konu sizin de ifade ettiğiniz gibi birden bu yaklaşan Nisan ve eyalet seçimlerinde ciddi bir siyasi malzeme oluverdi. İki ana parti birden farklı görüşleri savunduğu için. Tabii o Allianz Stadı'nın yıkımıyla ilgili alınan mahkeme kararının bir ileri bir geri kararın değişmesi kamuoyunda ciddi bir şaşkınlık uyandırdı. Peşinden İşçi Partisi, Eyalet İşçi Partisi buna karşı çıktı. Bu tabii stadyumların çıkar inşası, ihya edilmesi, renovation, bunlar haliyle bütün dünyada giderek artan bir talep var, bu stadyumların iyileştirmesi, işte şunların bunların da eklenmesi. O anlamda bunlar gerçekten çok büyük paraları emen yatırımlar. Yani bir stadyum yapıp 50 sene kullanmanız mümkün olamıyor. Devamlı yenilik gerekiyor. Haliyle eyaletler arasında da ciddi bir rekabet söz konusu. Avustralya'da işte onlar da var, bizde de olsun. İşte bu stadyumu daha imar edelim falanca başka etkinliğinde yurt dışından buraya ya da başka bir eyaletten buraya kazandıralım gibi pek çok uzun vadeli hesap da var işin içerisinde. Tabii buna karşı işte okullar, hastaneler dururken stadyuma niye bu kadar para veriyoruz diye bir argüman da ortaya atıldı. O da bir yandan tartışılabilir ama gerçekten stadyumların ve spor etkinliklerinin en üst düzeyde tutulmasının ekonomiye de ve pek çok sosyal anlamda da getirisinin çok fazla olduğu da tabii konuşulabilir.
Cevabı aldınız herhalde Emrah Bey. Çok teşekkür ederiz biz de.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
Sağ olun. Sanki bir liderlik çekişmesi kapıda gibi görünüyor. Gerçi bugün Barnaby Joyce McCormick'e karşı olmayacağını söyledi ama yine de onun geri gelmesini, lider olmasını dillendiren partililer var. Siz ne düşünüyorsunuz? Liberal Parti'nin ardından koalisyonda böyle bir...
Ulusal Parti bu liderlik çekişmesi sürecek. Yani seçime kadar şu anki durumun korunması, sürdürülebilmesi sanıyorum mümkün olmayacak bir şekilde kılıçlar çekildi. Barnaby Jones belli ki belli bir destek aldığı için yavaş yavaş kendisini tekrar liderliğe hazırlıyor. Ama bu arada sadece Ulusal Parti'nin değil, genelde koalisyonun temellerinin de çatırladığı gibi bir durum var ortada. Bilindiği gibi Liberal Ulusal Parti koalisyonunun iddiası çok fazla görüşü bir arada bulunduran bir şemsiye oluşum olduğu şeklinde ama bu eğilimler artık şemsiyeye sığmamaya başladı. Özellikle küresel ısınma bütün dünyada gündemin bir numaralı maddesi haline geldi. Bir yandan Ulusal Partili bazı milletvekilleri geçen gün olduğu gibi yeni kömür santralleri yapalım derken işte Liberal Parti'nin ekonomik anlamda muhafazakar ama sosyal anlamda progresif pek çok seçmen tabanının buna karşı çıkıyor olması ve bunun aynı şemsiye altında gerçekleşmesi gerçekten eşyanın tabiatına fazla uymuyor. Yani yine muhafazakarlar işte orada büyük şehirlerde kafe latte içenler sözcüğünü şimdiden söylemeye başladılar. İşte biz kömürle, santralleriyle enerji güvenliği sağlıyoruz ama işte büyük şehirlerdeki bazı işte kafe latte içenler buna karşı çıkıyor gibi bir takım argüman konuşulmaya başlandı. Ama bunun parti içinde çözülmesi lazım, koalisyon içinde çözülmesi lazım. Bu kadar farklı ses tek bir şemsiyeye sığamaz. Bu arada geçtiğimiz günlerde Liberal Partisi'nde önde gelen ılımlı kanat milletvekillerinde seçimde aday olmayacaklarını açıklamaları ki bunun en önemli örneği Christopher Pyne idi. Ve bunların genellikle hep ılımlı kanatlı olması acaba partinin yavaş yavaş muhafazakar kanat tarafından ele geçirildiği iddiaları da ortaya atılmaya başladı. Bu belki hayırlı bir gelişme olacaktır. Partinin daha fazla merkeze ya da işçi partisine yaklaşmak yerine sağdaki yerini daha somut bir şekilde ifade etmesi belki onların daha da hayırlı olacaktır. Bu anlamda seçime kadar gerçekten koalisyonda hava çok renkli geçeceği aşikar.
Şimdi eski Ulusal Parti lideri Barnaby Joyce hatırlarsanız bir skandalla koltuğundan olmuştu. Ve McCormick'in de 12 aydan uzun bir süredir bulunduğu başbakan yardımcılığı görevinde ve parti liderliğinde kendisini güçlendiremediği söyleniyor. Bu iddia üzerinden sizce Barnaby Joyce o skandala rağmen geri gelebilir mi?
Politikada arada her şey olabilir. Barnaby Jones tabii kendi düştüğü o kuyuya. İşte liberal ve ulusal parti arasındaki evlilik çatırdamaz, bir şey olmaz gibi bir laf sarf etti. Öyle deyince haliyle Michael McCormack da işte evliliğin ne olduğunu biz biliriz, bize anlatmayın diye onun metresiyle yaşadığı ilişkiye gönderme yaparak onun argümanını çökertti. Ama tabii Michael McCormack'ın ulusal partinin başına geldiğinden beri dediğiniz gibi ciddi bir etki bırakamamış olması da Barnaby Jones taraftarlarının elini güçlendiriyor haliyle. Ancak bu ulusal parti bilindiği gibi bu tuhaf koalisyon anlaşması sayesinde ülkede çok az bir seçmen desteği olmasına rağmen bu koalisyon marifetiyle çok fazla politik güç ele geçiren bir kesim ve bazı yorumcuların iddiasına göre yani ülkenin el freni çekik bir araba gibi gitmesine yol açan bir muhafazakarlığı ayaklarına dolaştırıyor ülkenin. Bu hakikaten halledilmesi gereken bir şey. Yani tarımla uğraşan işte taşra seçmeni bile artık kömür santralleriyle küresel ısınmaya destek vermekle 3-5 sene yıl sonra artık tarım yapılamayacağını görmeye başladı. Bu iş artık öyle hamasi sözlerle geçiştirilmesi mümkün değil. Onun için yani ulusal partinin şu anki sürdürdüğü çizgiyle devam etmesi gerçekten fazla mümkün gözükmüyor.
Ancak olası bir lider değişikliği için pek zaman da yok değil mi ulusal partide? Çünkü seçimler yaklaşıyor. Bu da zor görünüyor değil mi
tabii
zaman açısından?
Seçime yakın bir şekilde onu yapmanın çok ciddi bir riski de var. Yeni gelecek başkanın kendini tanıtamaması, liderin öne çıkamaması, kaldı ki parlamento oturumlarını da çok sınırladılar. Fazla parlamentoda tartışma olmasın diye. Parlamentoda görünmek demek, televizyonlara çıkmak demek, seçmenin önüne çıkmak demek. Bu anlamda biraz kilitlenmiş durumdalar. Sanıyorum Michael McCormack'la gidecekler seçime ama Barnaby Jones taraftarları da belli ki bastırıyor.
İşçi Sendikaları Konfederasyonu asgari ücrette artış talep ediyor. Hayat pahalılığı giderek artarken ücretler yerinde sayıyor deniliyor. Asgari ücret sizce de artmalı mı Levent Bey?
Evet, ACQ Başkanı Sarah McManus yaptığı açıklamayla haliyle işçi partisine bir orta yaptı. Bunu hemen bir şortunda değerlendiririz zaten ama gerçekten şu an saatte 19 dolara yakın olan asgari ücretin bu şekilde sürmesi ve hayat pahalılığını hepimiz biliyoruz ne kadar hepimizin yaşantısını etkiledi. Gerçekten sürdürülebilir değil. Yani 2 ila 3 milyon insanın sadece asgari ücretle yaşadığı söyleniyor ve ACQ Başkanı'nın iddiası işte önerisi buna haftada 43 dolarlık bir zamın yapılmasını ve en azından bu insanların yaşayabilmesini sağlanması konusunda. Buna hemen iş çevreleri karşı çıktı ama maalesef bu kadar konu tartışılıyorken hele de yaklaşan seçim itibariyle hayat pahalılığının bir türlü ifade edilmemesi hepimiz için bir şaşkınlık konusu. Yani o kadar somut hissediyoruz ki her sefer çarşıya gittiğimizde her kalem malda ufak bak artışların yani filemize nasıl etkide olduğunu hepimiz görüyoruz. Ve bunun açık bir şekilde tartışılmaması ve ücret artışlarının özellikle alt gelir birimlerinde ücret artışının sağlanamaması bu kesimde çok ciddi sıkıntılara yol açıyor. Bunu olumlu olan vatandaşlarımız da biliyor. Bunun bir şekilde sağlanması haliyle bir rahatlama getirecektir.
Evet, en düşük yıllık gelirin 42 bin olması gerektiğini de söylüyor sendika.
Evet yani daha düşük gelirlerde gerçekten mevcut hayat pahalılığında mümkün değil. Yani o şekilde yaşayabilmesi, sağlıklı bir şekilde insanların yaşayabilmesi mümkün değil. Onun için işveren çevrelerine de biraz öteki kesimlerin baskı yapması lazım.
Gelelim bir diğer konuya. Amerika Birleşik Devletleri Morrison hükümetini Orta Doğu'daki Avustralyalı IŞİD militanları için sorumluluk almaya ve onları rehabilitasyona alma çağrısında bulundu. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde SBS haber yaptı. Yine Melbourne'lı Türk kökenli bir ailenin kızı da var. İki çocuğuyla orada. IŞİD üyesi eşinin ölmesinin ardından orada kalmıştı kendisi de. Hükümet pek istekli görünmüyor buraya getirme konusunda. Sizce Amerika'nın bu uyarısının ardından bir tavır değişikliği gelir mi?
Sanıyorum sadece Avustralya değil, Avrupa'daki pek çok ülke de aynı şekilde tavır gösteriyor. Yani Avrupa'dan da pek çok IŞİD'e katılan oldu ve onlar artık ülkelerine dönmek istedikleri halde o ülkeler bu insanları almak istemiyor. Bu gerçekten hukuki anlamda çok ciddi bir sorun yaratacak bir şey. Ama bu topu da taca atarak daha fazla ne kadar devam edecek Avustralya belli değil. Yani bu insanların eğer buraya gelip burada yargılanmaları sağlanmazsa bir şekilde başka yerlerde yargılanacaklar. Irak yetkililerine teslim olanların idam edildiklerini, doğrudan idam edildiklerini duyuyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki güç sahibi kesimlerinde ciddi bir hukuk sistemini henüz oturtamadığı ortada. Türkiye'dekilerin sayısı zaten belli. Yani ciddi bir hukuk sistemi bu insanları yargılayacaksa orada kalsınlar ama Onun olabileceği de çok şüpheli. Onun için Avustralya'nın bu direnci bir an önce tartışıp bir çözüme bağlaması lazım. Kaldı ki çok yakın bir örnek duyduk. Geçtiğimiz günlerde bu Avustralyalı IŞİD'li Halit Şaruk sonradan öldüğü söylendi. Onun işte cariyesi, kölesi gibi olan kadınların müsaatsız mahkemesinde onun mal varlığını almak üzere bir dava açacağını yazıyor gazeteler. Yani bu o kadar karmaşık bir iş ki artık yani reddederek o insanlar artık Avustralya vatandaşı değil diye kapıları kapayarak halledilebilecek bir konu değil. Umarım Avustralya'nın çeşitli kesimler tarafından bir önce tartışılıp bir çözüme kavuşur bu konu.
Çok teşekkür ediyoruz Levent Bey bu haftaki bu yorumlar için, bu söyleşi için.
Ben teşekkür ederim. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.